Ayrım 50.
Marius barikattan dışarı fırlamıştı. Konfer de onun peşinden atılmıştı ama artık iş işten geçmişti. Gavroche ölmüştü. Konver fişek sepetini geri getirdi. Marius çocuğu getirdi. Yazık diye düşünüyordu. Gavroche'un babasının Marius'un babasına yaptığını Marius onun oğluna ödüyordu. Yalnız Thénardier onun babasını sağ olarak getirmişti. Kendisi ölü çocuğu geri getiriyordu. Marius kucağında Gavroche'la istihkamdan içeri girdiği zaman çocuk gibi onun da yüzü kan içindeydi. Gavroche'u yerden kaldırmak için eğildiği anda bir kurşun kafatasını sıyırmıştı. Kendisi bunun farkına bile varmamıştı. Courfeyrac boyun bağını çözdü, onunla Marius'un alnını sardı. Gavroche'u Mabeuf'le aynı masaya yerleştirdiler. Her iki ölünün üzerine de kara atkıyı örttüler. İhtiyarla çocuğa yetecek kadardı. Konfer getirdiği sepetteki fişekleri dağıttı. Bu adam başına 15 atış sağlıyordu. Jean Valjean hala aynı yerdeydi. Binek taşında hiç kımıldamadan oturuyordu. Konfer ona 15 fişeği uzatınca başını salladı. Konfer alçak sesle Enjolras'a işte nadir bulunan garip bir adam dedi. Bu barikatta savaşmamak çaresini buluyor. Enjolras, ama barikatı korumasına engel olmuyor ki bu diye karşılık verdi. Konfer, kahramanlığın garip kişileri vardır dedi. Courfeyrac da konuşmayı duymuştu. Mabeuf babanın bir başka türlüsü dedi. Belirtmek gerekir ki barikatı döven ateş içeride pek az karışıklık yaratıyordu. Bu çeşit savaşların kasırgasından hiçbir zaman geçmemiş olanlar bu heyecanlara karışan garip sessizlik dakikalarını asla anlayamazlar. İnsan gider gelir konuşur, şaka eder, başıboş dolaşır. İyi tanıdığımız biri top ateşi ortasında bir savaşçının kendisine şunları söylediğini işitmiş. Biz burada erkek erkeğe yenen bir öğle yemeğinde gibiyiz. Tekrar ediyoruz, Şanvrüri sokağındaki istihkam içeriden pek sakin görünüyordu. Başvurulabilecek bütün imkanlar, bütün çareler tükenmiş ya da tükenmek üzereydi. Durum tehlikeliyken korkulu olmuştu, korkuludan da besbelli umutsuz bir şekle girecekti. Durum karardıkça kahramanlık ışığı barikatı daha çok aydınlatıyordu. Yalın kılıcını Epidotas'ın hazin dehasına adayan genç bir Spartalı tutumuyla ciddi ağırbaşlı Enjolras barikata sözünü geçiriyordu. Konfer önünde bir önlük yaralılara pansuman yapıyordu. Bossuet ile Feuilly Gavroche'un ölü onbaşıdan aldığı barutla fişek yapıyorlardı. Bossuet Feuilly'ye yakında başka aleme gitmek için posta arabasına bineceğiz diyordu. Courfeyrac Enjolras'ın yanında kendine birkaç kaldırım taşı ayırmış, bütün cephanesini, kılıçlı bastonunu, tüfeğini, ağızdan dolma iki tüfeğini, küçük cep tabancasını, bir genç kızın değerli ufak tefek şeylerini yerleştirirken gösterdiği özenle sıralıyor, düzeltiyordu. Jean Valjean sessiz sessiz karşısındaki duvara bakıyordu. Bir işçi, Hüşluana'nın geniş bir hasır şapkasını almış, dediğine göre güneş çarpmasından korktuğu için bir sicimle başına yerleştiriyordu. Cougourdex derneğine bağlı delikanlılar, sanki son defa olarak yerli dillerini konuşmak için acele ediyorlarmış gibi, aralarında neşeyle konuşup duruyorlardı. Jolie, duvardan üçlü kadının aynasını almış dilini inceliyordu. Birkaç savaşçı bir çekmecede az çok küflenmiş ekmek kabukları ele geçirmişler, iştahla yiyorlardı. Marius, babasının kendisine neler söyleyeceğini düşünerek kaygılanıyordu. 18. Av haline gelen akbaba. Barikatlara özgü ruhi bir olay üzerinde ısrarla duralım. Bu şaşırtıcı sokak savaşını belirten şeylerin hiçbiri ihmal edilmemelidir. Az önce sözünü ettiğimiz o garip sessizlik her ne olursa olsun içinde olanlar için barikat gene de hayal olmaktan kurtulamaz. İç savaşta kıyamet gününü andırır bir şeyler vardır. Bilinmezliğin bütün sisleri o vahşi alevlere karışır, devrimler sfenkstir, barikattan geçen bir kimse bir hayalken bir rüya aleminden geçtiğini sanır. Buralarda duyulanlar, Marius konusunda belirtmiştik, sonuçlarını da göreceğiz. Hayattan hem daha fazladır hem daha azdır. Bir barikattan çıktıktan sonra insan orada neler gördüğünü hatırlayamaz. Başına müthiş bir şey gelmiştir ama haberi yoktur. Çevresinde insan yüzlü, savaşçı düşünceleri vardı. Başı geleceğin ışığı içindeydi. Yere uzanmış cesetler, ayakta duran hayaller vardı. Saatler son derece uzundu, sonsuzluk saatlerine benziyordu. Ölüm içinde yaşadı. Gölgeler geçip gittiler. Kimlerdi onlar? Kan bulaşmış eller gördü. Korkunç, sağır edici bir gürültü vardı, korkunç bir sessizlikti. Bağıran açık ağızlar vardı, susan başka açık ağızlar da vardı. Duman içinde, belki de gece karanlığının içindeydiler. İnsan bilinmez derinliklerin uğursuz sızıntısına elini dokundurduğunu sanır, tırnaklarındaki kırmızı bir şeye bakar. Artık hiçbir şey hatırlayamaz. Chanvrerie sokağına dönelim. İki ateş arasında birden uzaktan uzağa bir saat sesi duyuldu. Konfer saat 12 dedi. 12 vuruş daha bitmemişti ki Enjolras ayağa fırladı, barikatın üzerinden şu emri gür sesle haykırdı. Evin içine taş taşıyın, pencerelerin kenarına yerleştirin. Adamların yarısı taşların başına, öbür yarısı da tüfek başına. Kaybedecek bir dakika yok. Sokağın öbür başında, baltalar omuzda, savaş düzeninde bir itfaiye takımı belirmişti. Bu bir askeri kolun başından başka bir şey değildi. Hem de hangi kolun? Elbette hücum kolunun. Barikatı yıkmakla görevli itfaiyecilerin, onu aşmakla görevli askerlerin önünde gelmeleri gerek. Hiç şüphesiz, Bay de Clermont-Tonnerre'in 1822'de Büyük Çaba adını verdiği ana gelinmişti. Enjolras'ın emri, kaçmanın imkansız olduğu iki savaş yerine, gemilerle barikatlara özgü, düzenli bir çabuklukla yerine getirildi. Bir dakikadan daha kısa bir zamanda, Enjolras'ın, Korint meyhanesinin kapısına yığdırmış olduğu kaldırım taşlarının üçte ikisi birinci kata, tavan arasına çıkarıldı. İkinci bir dakika geçmeden, birbiri üzerine büyük bir sanatla yerleştirilen bu taşlar, pencereleri, tavan arasındaki küçük camları yarısına kadar kapatıyordu. Bunların asıl yapıcısı olan Feuilly, özenle birkaç aralıkta hazırlamıştı, buralardan tüfek namlularını geçirebilirlerdi. Pencerelerin bu silahlanması misket ateşi kesildiği için oldukça kolaylıkla yapılabildi. Şimdi her iki top orada bir delik, imkan olursa hücum için bir gedik açabilmek üzere, barikatın tam merkezine gülle yağdırıyordu. Son savunmaya ayrılan kaldırım taşları yerlerine konulunca, Enjolras, Mabeuf'un bulunduğu masanın altına koydurduğu şarap şişelerini birinci kata taşıttı. Bossuet, "Bunları kim içecek kuzum?" diye sordu. Enjolras, "Onlar," dedi. Sonra alt katın penceresini sağlamlaştırdılar, meyhanenin kapısını, gece içeriden kapamaya yarayan demir çubukları hazır bulundurdular. Kale tamamlanmıştı. Barikat surları meyhanede burçları temsil ediyordu. Kalan kaldırım taşlarıyla da yarığı örttüler. Barikat koruyucuları cephaneleri tutumlu harcamak zorunda olduklarından, kuşatanlar da bunu bildiğinden, kuşatanlar hazırlıklarını insanı öfkelendiren bir ağırlıkla yaparlar, vaktinden önce kendilerini ateşle karşı karşıya bırakırlar. Ama bu gerçekten çok görünüştedir, hiç telaş etmezler. Saldırı hazırlıkları hesaplı bir yavaşlıkla yapılır, ondan sonra yıldırım. Bu yavaşlık Enjolras'a her şeyi gözden geçirmek, her şeyi mükemmelleştirmek fırsatını verdi. Madem ki bu yaratılışta adamlar öleceklerdi, ölümlerinin bir şaheser olması gerektiğini düşünüyordu. Marius'a dedi ki, ikimiz de komutanız. Ben içeride son emirleri vereceğim, sen dışarıda kal, göz kulak ol. Marius, barikatın tepesindeki gözetleme kulesine yerleşti. Enjolras, hatırlanacağı gibi seyyar hastane olan mutfağın kapısını çiviletti. Yaralıların üzerine hiçbir şey sıçramasın diyordu. Alt salonda son emirlerini kesin ama son derece sakin bir sesle bildirdi. Feuilly dinliyor, hepsinin adına karşılık veriyordu. Birinci katta merdiveni kesmek için baltaları hazır bulundurun. Baltalar orada mı? Evet, dedi Föyi. Kaç tane? İki balta, bir de oduncu baltası. Peki, sağlam olarak 26 kişiyiz. Kaç tüfek var? 34. 8 tanesi fazla. Bu 8 tüfeği de ötekiler gibi elinizin altında dolu bulundurun. Kılıçlar, tabancalar belde olacak. 20 kişi barikata. 6 kişi kaldırım taşlarının arasındaki mazgallardan kuşatanlara ateş etmek üzere tavan arasına, birinci kat pencerelerine gitsin. Burada boş duran bir tek kişi kalmasın. Birazdan hücum borusu çalınca aşağıdaki 20 savaşçı barikata koşsun. İlk gelenler en iyi yerleri tutacaklar. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra Javert'e doğru döndü. Seni unutmuyorum, dedi. Tabancasını masanın üzerine koyarak ekledi. Buradan en son çıkan bu hafiyenin kafasını patlatsın. Bir ses, burada mı, diye sordu. Hayır, bu ölüyü bizimkilere karıştırmayalım. Mondetur sokağına bakan küçük barikat kolayca aşılabilir. Yüksekliği ancak 1 metre kadar. Adamın eli ayağı iyice bağlı. Onu oraya götürüp hükmü orada yerine getirmeli. O anda Enjolras'tan daha heyecansız biri vardı ki o da Javert'di. Bu sırada Jean Valjean göründü. Devrimci topluluklarına karışmıştı. Oradan çıktı, Enjolras'a, komutan siz misiniz, dedi. Evet, az önce bana teşekkür ettiniz. Cumhuriyet adına, barikatın 2 kurtarıcısı var. Marius Pommerce ile siz. Bir mükafat hak ettiğimi düşünmüşsünüzdür. Elbette. Öyleyse ben bir mükafat istiyorum. Nasıl? Bu adamın beynine kurşunu ben sıkayım. Javert başını kaldırdı, Jean Valjean'ı gördü, belli belirsiz bir hareket yaptı. Doğru olur, dedi. Enjolras'a gelince karabinasını doldurmaya koyulmuştu. Bakışlarını çevresinde dolaştırdı. İtiraz eden var mı, diye sordu. Sonra Jean Valjean'a doğru döndü, hafiyeyi teslim alın. Jean Valjean gerçekten de masanın ucuna oturarak Javert'i teslim aldı. Tabancayı eline aldı, hafif bir tıkırtı emniyeti aştığını bildirdi. Hemen hemen aynı anda bir boru sesi işitildi. Barikatın tepesinden Marius bağırdı, silah başına. Javert kendine özgü o sessiz gülüşle gülmeye başladı, isyancılara dimdik bakarak, ''Sizin de durumunuz benden daha iyi değil.'' dedi. Enjolras, ''Herkes dışarı.'' diye bağırdı. İsyancılar gürültüyle dışarı fırladılar, çıkarken de, ''Tabiri mazur görün, sırtlarına Javert'in şu sözlerini yediler. Az sonra görüşürüz.'' 19. Jean Valjean öc alıyor. Jean Valjean, Javert'le yalnız kalınca esiri belinden sımsıkı bağlayan, düğümü masanın altında olan ipi çözdü. Sonra kalkması için ona işaret etti. Javert, kösteklenen iktidarın üstünlüğünün yoğunlaştığı o anlatılamaz gülümseyişle söz dinledi. Jean Valjean onu bir yük hayvanını koşum göğüslüğünden tutar gibi elini kolunu bağlayan ipten yakaladı, peşinden sürükleyerek ağır ağır meyhaneden çıktı. Çünkü ayakları bağlı olduğu için ancak küçük adımlarla ilerleyebiliyordu. Jean Valjean'ın tabancası elindeydi. Böylece barikatın içinden geçtiler. Kendilerini hemen beklenen saldırıya kaptırmış olan isyancıların sırtı dönüktü. Yalnız Marius barikatın sol ucunda yanda duruyordu, onların geçtiğini gördü. Cellatla mahkumun meydana getirdiği bu topluluk ruhundaki ölüm ışığıyla aydınlandı. Jean Valjean sımsıkı bağlı Javert'i güçlükle ama bir tek dakika bile bırakmadan Mondetur sokağındaki küçük siperden atlattı. Bu seti açtıktan sonra her ikisi de sokakta yalnız kaldılar. Artık onları kimse görmüyordu. Evlerin teşkil ettiği dirsek onları isyancılardan gizliyordu. Barikattan çıkarılan ölüler birkaç adım ileride korkunç bir yığın meydana getiriyordu. Ölü yığını arasında morarmış bir yüz, çözülmüş saçlar, delinmiş bir el, yarı çıplak bir kadın göğsü fark ediliyordu. Eponin'di bu. Javert bu ölüyü yandan bir bakışla süzdü, son derece sakin, alçak sesle bu kızı tanıyorum galiba, dedi. Sonra Jean Valjean'a doğru döndü. Jean Valjean tabancasını koltuğunun altına koydu. Javert'e, işte benim demek için hiçbir kelimeye ihtiyacı olmayan bir bakışla baktı. Javert bu bakışa "öcünü al" diye karşılık verdi. Jean Valjean yeleğinin cebinden bir çakı çıkardı, açtı. Javert "bir hançer ha" diye haykırdı. "Haklısın, bu sana daha uygun düşer." Jean Valjean Javert'in boynundaki ipi kesti, sonra bileklerindekini, sonra da eğilerek ayaklarındaki sicimi kesti. Doğrularak "serbestsin" dedi. Javert kolay kolay şaşırmazdı. Kendine iyice tamamıyla hakim olmasına rağmen heyecanlanmaktan kendini alamadı. Ağzı açık öyle kala kaldı. Jean Valjean, "buradan sağ kurtulacağımı sanmıyorum" dedi. "Ama tesadüfen kurtulursam Fauchelevent adı altında, o Marme sokağında 7 numarada oturuyorum." Javert ağzının köşesini aralayan bir kaplan sırıtmasıyla dişlerinin arasından mırıldandı. "Dikkat et." Jean Valjean, "hadi git" dedi. Javert, "Fauchelevent, o Marme sokağı dedin değil mi?" diye sordu. "7 numara." Javert alçak sesle tekrarladı. "7 numara." Redingotunu ilikledi, sırtına bir asker sertliği takındı, geri döndü. Ellerinden biriyle çenesini destekleyerek kollarını kavuşturdu. Hal yönüne doğru yürümeye koyuldu. Jean Valjean onu gözleriyle izliyordu. Birkaç adım sonra Javert arkasına döndü, Jean Valjean'a seslendi. "Canımı sıkıyorsunuz. Öldürün beni, olsun bitsin." Javert artık Jean Valjean'a "sen" diye hitap etmediğinin kendisi de farkında bile değildi. Jean Valjean, "hadi gidin buradan" dedi. Javert ağır adımlarla uzaklaştı. Bir an sonra Preşör Sokağı'nın köşesini döndü. Javert gözden kaybolunca Jean Valjean tabancasını havaya sıktı. Sonra barikata döndü. "Oldu" dedi. Bu arada bakın neler olmuştu. Marius içeriden çok dışarıyla ilgilendiği için o zamana kadar salonun karanlık dibinde bağlı duran Hafiye'ye dikkatle bakmamıştı bile. Onu gün ışığında gördü, ölüme gitmek üzere barikata atlarken tanıdı. Zihnine birden bir hatıra saplandı. Pontoise sokağındaki polis müfettişini, kendisine vermiş olduğu, kendisinin de bu barikatta kullandığı iki tabancayı hatırladı. Adamın yalnız yüzünü değil, adını bile hatırlamıştı. Yalnız bütün düşünceleri gibi bu hatıra da sisli, bulanıktı. Kendi kendine bir tasdik değil bir soru sordu. "Acaba bu bana adının Javert olduğunu söyleyen polis müfettişi mi? Belki de bu adamı kurtarmak için işe karışmak zamanı geçmemişti, daha kim bilir. Ama önce onun Javert olup olmadığını öğrenmek gerekti." Marius, barikatın öbür ucuna daha yeni yerleşen Enjolras'a seslendi. "Enjolras." "Ne var? O adamın adı ne? Kimin?" "Polis memurunun. Adını biliyor musun?" "Elbette, adını söyledi bize." "Nedir adı?" "Javert." Marius doğruldu. Tam o sırada tabanca sesi işitildi. Jean Valjean göründü, "oldu" diye bağırdı. Marius'un kalbini derin bir soğukluk bürüdü. 20. Ölülerin hakkı var, yaşayanlar da haksız değiller. Barikatın can çekişmesi başlamak üzereydi. Her şey bu yüce dakikanın acı ihtişamına yardım ediyordu. Havada binlerce esrarlı gürültü, görülmeyen sokaklarda harekete geçirilen silahlı kitlelerin soluğu, süvarilerin aralıklı nal sesleri, ilerleyen topçuların ağır sarsıntısı, Paris sokaklarında birbirine karışan yaylım ateşleri, top sesleri, damların üzerinde yükselen savaş dumanları, belli belirsiz bir şekilde korkunç, bilinmez hangi uzak haykırışlar, her yanda korkunç şimşekler, Saint Mary'nin artık hıçkırık sesini andıran imdat canı, mevsimin tatlılığı, güneş bulut dolu gökyüzünün ihtişamı, günün güzelliği, evlerin dehşet verici sessizliği. Bir akşam önceden beri Şanvrörü sokağının iki sıra evleri iki duvar kesilmişti, ürkek duvarlar. Kapalı kapılar, kapalı pencereler, kapalı pancurlar. İçinde yaşadığımız çağdan o kadar farklı olan o günlerde artık öyle bir an gelmişti ki, halk uzun zamandan beri sürüp giden bu durumdan, verilen bir imtiyazdan ya da meşru bir memleketten artık kurtulmak istiyordu. Genel öfke bütün havaya yayılmıştı, şehir sokakların ayaklanmasına razı olmuştu. Ayaklanma burjuvazinin kulağına parolayı fısıldayarak onu gülümsetmişti. Şehirdi, denebilir ki, ayaklanmayla dopdolu bir halde isyancının yardımcısı oluyordu. Evde kendisine dayanan, birdenbire ortaya çıkan kaleyle kardeşlik kurmuştu. Durum daha olgunlaşmamışsa, ayaklanma kesin olarak kabul edilmemişse, kitle hareketi yalanlıyorsa savaşçılara olan oldu demekti. İsyanın çevresindeki şehir çöle dönerdi. Ruhlar buz kesilir, sığınak kapanır, sokak barikatı ele geçirmekte orduya yardımcı olmak üzere geçit şeklini alırdı. Bir milleti ansızın istediğinden daha hızlı yürütmek mümkün değildir. Vay haline onu zorlamak isteyenin. Bir millet oldu bittiye getirilemez. O zaman ayaklanmayı kendi haline bırakır. İsyancılar lanetlenmiş kişiler gibi görülür. Bir ev dik bir yamaçtır. Bir kapı bir hayır oluverir. Bir evin yüzü bir duvardır. Bu duvar görür, duyar, istemez. Aralanıp sizi kurtarabilir. Hayır, bu duvar bir yargıçtır. Size bakar, mahkum eder. Şu kapalı evler ne hazin şeylerdir. Ölmüş görünürler, canlıdırlar. Orada durdurulmuş gibi olan hayat devam etmektedir. 24 saatten beri oradan kimse dışarı çıkmamıştır ama kimse eksik değildir. Bu koca kayanın içinde giderler, gelirler, yatarlar, kalkarlar. Orada aile içindedirler. Orada yerler, içerler. Orada korku duyarlar, müthiş şey. Korku bu müthiş konuksevmezliği mazur görür. Ona hafifletici sebep, telaşlı bir dehşet de karışır. Hatta bazen bu görülmüştür de, korku bir ihtiras haline alır. Dehşet şiddetli öfke derecesine gelir, tıpkı ihtiyatın çılgınlığa vardığı gibi. Şu pek derin söz, çılgın ılımlılar sözü buradan gelir. Öfkenin hüzünlü bir duman gibi çıktığı, sonsuz dereceye varmış dehşet parıltıları vardır. Bu insanlar ne istiyorlar? Hiçbir zaman memnun olmazlar. Sakin kimseleri de tehlikeye atıyorlar. Sanki devrimlerden bıkılmamış gibi. Buraya ne yapmaya geldiler? Çekilsinler buradan. Oh olsun onlara, kendi kabahatleri. Layık oldukları şeyi elde ettiler. Bizim umurumuzda değil, ne halleri varsa görsünler. İşte zavallı sokağımız kurşunla delik deşik oldu. Bir yığın serseri güruhu. Ama sakın ha kapıyı açmayın. Böylece ev bir mezar suratı takınır. İsyancı bu kapının önünde can çekişir. Misket ateşinin, yalın kılıcın geldiğini görür. Bağırsa kendisini dinlediklerini bilir ama kimsenin gelmeyeceğini de bilir. Orada onu koruyabilecek duvarlar, orada onu kurtarabilecek insanlar var. Bu duvarların etten kulakları, bu adamların da taştan yürekleri vardır. Kimi suçlamalı? Hiç kimseyi, herkesi. İçinde yaşadığımız kusurlu zamanları. Uzaktaki ham hayal, bütün sorumluluk kendine ait olarak ayaklanma şekline girer, felsefi itirazları silahlı itiraz olur. Minerva iken Palas olur. Dipnot, Minerva zeka, bilim, sanat tanrıçasıdır. Palas ise Minerva'nın savaş tanrıçası olduğu zaman aldığı addır. Sabırsızlanan, ayaklanmaya dönüşen hayal kendisini neyin beklediğini iyi bilir. Hemen daima çok erkek gelir. O zaman zafere erişeceği yerde felakete büyük bir metanetle katlanır, onu kabul eder. Kendisini inkar edenlere hiç şikayet etmeden, hatta onları suçsuz göstererek hizmet eder, onun yüce ruhluluğu yüzüstü bırakılmaya razı olmaktır. Engele karşı yamandır ama nankörlük karşısında yumuşaktır.